Sevgili arkadaşlar, herkese merhaba. Ben Erdi Özoğa ve yepyeni bir video ile karşınızdayım. Şu anda önümde Huawei P20 Pro duruyor. Geçtiğimiz günlerde detaylı bir ön bakış videosunu sizlerle paylaşmıştım ancak o videoyu bir test cihazıyla çekmiştim ki sonrasında piyasaya çıkacak kutulu versiyon elime ulaşınca detaylı incelemeyi yapmadan önce istedim ki telefonu hep beraber kutusundan çıkartalım. Bu aslında işin bir bakıma bahanesi oldu çünkü detaylı ön bakış videosunda sizlerden gelen bazı sorular vardı. Onların da notunu aldım. O sorular çerçevesinde belki birkaç özelliğini de bu video kapsamında üstünden geçebiliriz. Şimdi isterseniz sözü daha fazla uzatmadan telefonu kutusundan çıkarmaya başlayalım. Evet, Huawei P20 Pro şu anda telefonun kutusuna yakından bakıyoruz arkadaşlar. Bu telefon bize Fransa'da verildi. Muhtemelen kayıt altına almak ve bir takım kontrolleri yapmak adına telefonun üzerinde şu an bir jelatin yok ama geriye kalan her şey sıfır dostlar. Bu arada alt kısımda bir takım bilgiler var. Görebileceğiniz üzere renk olarak purple yazıyor, mor yazıyor ama telefon Huawei'nin ön plana çıkardığı twilight renk seçeneğine sahip. Yani çift tonlu bir renk uygulaması göreceğiz biraz telefon şasisinde. Şimdi isterseniz sözü daha fazla uzatmadan kutumuzu açalım. Bu arada kutunun kapağının iç kısmına da bir Huawei Design yazısı yazılmış ve telefonun aslında bir silüeti var. İnce düşünülmüş, şık bir detay olmuş çok fazla önem arz etmese de. Evet, telefonun kendisi burada. Bakın şu anda ne kadar görünüyor bilmiyorum ama yansımadan dolayı birazdan jelatini kaldırdığımızda daha yakından göreceğiz zaten. Huawei P20 Pro arkadaşlar. Birazdan telefonu kendisine geçeceğiz. Zaten detaylı bir ön incelemesini paylaştığım için, detaylı bir ilk bakış yaptığımız için bu videoda telefonun özellikleri üzerine çok fazla durmayacağım. Evet, burada bir sim kart iğnemiz var. Bunun dışında aslında kutudan çıkan aksesuarlar bunlar dostlar. Önce adaptöre bakalım. Huawei'nin Supercharge adını verdiği hızlı şarj adaptörü. Bakalım kapasitesi neymiş. 4.5 voltta 5 amper verebiliyor ki Huawei'nin kendi hızlı şarj teknolojisi olduğunu biliyoruz zaten dostlar ki bu teknoloji kapsamında Huawei yarım saatte pilin %58'ini doldurabildiğini söylüyor. Bunu zaten detaylı incelemede test eder ve sizlerle paylaşırım. Evet, bir adet tip C kablomuz var. Bir ucu tip A, bir ucu tip C hem şarj hem de dosya aktarımı için ve bir de kulaklık ve kulaklık için bir adaptör var. Niye bu adaptör var? Önce onu söyleyelim. Çünkü telefonda artık bir 3.5 mm kulaklık jack'i konnektörü yok. Şimdi bu konuyu aslında Huawei'in CEO'su, Huawei'in tüketici elektroniği ve mobil cihazlardan sorumlu CEO'su Richard Yu'ya da sorduk ki kendisi şunu söylüyor, diyor ki bunun belli başlı bazı nedenleri var. Artık yeni nesil amiral gemisi telefonların daha karmaşık bir tasarıma sahip olduğunu, dolayısıyla iç kısımdaki donanımlar için telefona daha fazla yere ihtiyaç duyduklarını, buna ek olarak ikinci bir neden kullanılan yeni nesil modemlerin yüksek performans sağlayabilmesi adına, aynı zamanda şebekelerde yüksek bağlantı hızına ulaşabilmesi adına daha karmaşık anten tasarımları gerektiği ve son olarak da tabii ki yeni nesil tip C standartının artık daha yüksek ses konusunda bir takım önemli avantajlar sunmasından dolayı 3.5 mm'den uzaklaşmaya başladıklarını söylüyor. Telefonun kutu içeriğinden tip C bağlantısıyla uyumlu bir kulaklık çıkıyor arkadaşlar. Şu anda görüyorsunuz zaten. Kablo uzunluğu da bence oldukça yeterli. Bir adet de kontrol ünitesi var bu noktada. Aynı zamanda mikrofonu içeren ama olur da başka bir kulaklık kullanmak isterseniz, olur da ben iyi bir kulaklığa yatırım yaptım ve P20 Pro almak istiyorum derseniz de kutu içeriğine bir de adaptör eklenmiş durumda. Bu adaptörü tip C konektörüne takarak arkadaşlar 3.5 mm uyumlu herhangi bir kulaklığı telefonla kullanmaya başlayabiliyorsunuz ama standart kulaklık artık kipçeye uyumlu. Yani bu adaptörü, kutu içerisinden çıkan bu adaptörü dostlar, ilgili kulaklığı telefona takabilmek için değil, elinizde varsa başka bir 3.5 mm kulaklığı telefona takmak için kullanıyorsunuz. Evet, kutu içeriğini tamamladığımıza göre kutuda başka herhangi bir şey bulunmuyor. Şimdi isterseniz telefonun kendisine geçelim. Şimdi önce üzerindeki jelatini kaldırayım. Arka tarafta da bir jelatinimiz var, onu da kaldıralım. Şu an yansımadan dolayı ne derece görünüyor emin değilim ama morla başlıyor ve maviye doğru tonda bir değişim görüyoruz dostlar. Gerçekten renk tercihi anlamında iyi bir seçenek olmuş, farklılaştıran bir seçenek olmuş. Bu arada aslında uzaktan gümüş gibi görünüyor ama telefonu taşıyan iskelet sistemi, metal yapıda da aslında gümüş gibi görünen rengin çift tonlu uyumlu bir şekilde bakış açısına göre renk değiştirdiğini görmekteyiz. Dolayısıyla ahenkli bir tasarım olmuş. Hazır tasarımdan bahsetmişken Huawei'nin altını çizdiği en önemli konulardan birisi simetri. Telefonun gerek önü ve arkası gerekse sağ ve solu her noktada simetri gözetilerek tasarlandığı söyleniyor ki burada örnek olarak da üstteki çentik ve alttaki parmak izi okuyucusunun aynı zamanda home buton olarak da görev yapabiliyor. Birazdan bu konuyla ilgili bir takım açıklamalarım olacak. Simetrik olduğunu söylüyor ki bakıldığı zaman hakikaten bir simetri var. Aynı zamanda alt taraftaki tip C konnektörü de aşağı doğru devam ederseniz yine bu simetriye uyum sağlıyor dostlar. Bu açıdan da Huawei simetrinin telefonun endüstriyel tasarımındaki merkez noktayı oluşturduğunda bir kez daha hatırlatmış olalım. Şimdi telefonun zaten detaylarından daha önce bahsetmiştim. 6.1 inç boyutunda bir OLED ekranımız var. Aslında detaylı ön bakış videosunda söylemediğim bir iki teknik detayı belki bu noktada verebilirim. Nedir bunlar? 1:1 milyonluk bir kontrast oranı var ve renk üretim konusunda %105 seviyesine çıkabiliyor arkadaşlar renk gamutu desteği konusunda ki panel olarak bakıldığı zaman zaten Huawei en iyi ekranlardan birisine sahip olduğunu söylüyor. Benim de ilk izlenim seviyesinde Note 8 ve bazı diğer telefonlarla yan yana getirdiğimde ekran konusunda en iyilerden birisi olduğunu düşündüğüm bir panel sistemiyle donatılmış durumda telefon. Buna ek olarak tabii ki üst kısımda infrared sensörü hala devam ediyor. Detaylı incelemeleri paylaşmıştım ama telefonu uzaktan kumanda gibi kullanmak isteyenler açısından böyle bir avantajın olması güzel. Her üretici artık bu konuda ısrarını ve desteğini sürdürmüyor ama Huawei bu konudaki yatırımlarına devam ediyor arkadaşlar. Şimdi isterseniz telefonu başlatalım, kurulumları yapalım ve yazılım seviyesinde telefonla ilgili diğer detaylara göz atalım. Evet, telefonu şu anda çalıştırdım dostlar. Huawei'in arayüzü her başlangıçta kilit ekranına farklı bir duvar kağıdı getiriyor. Bu vesileyle onu da göstermiş olayım arkadaşlar. Şimdi isterseniz ana ekrana geçelim. Evet, az önce de ifade ettiğim gibi detaylı bir ön bakış videosu yayınladığımdan dolayı telefonun genel özellikleri üzerine çok fazla durmayacağım ama o video kapsamına değinmediğim ve gelen sorulardan anladığım kadarıyla merak edilen bir iki nokta var. Onlara açıklık getirmeye çalışacağım. Bunların başında da parmak izi sensörü geliyor dostlar. Bu sensörün aslında bazı başka yetenekleri de var. İsterseniz sanal butonları devre dışı bırakarak parmak izi sensörüne ev sahipliği yapan bu alanı sanal butonların görevleri içinde kullanabiliyorsunuz. Nedir bunlar? Kısa dokunduğunuz zaman geriye gidiyor. Uzun dokunduğunuz zaman ana ekrana dönüyorsunuz. Sağ ya da sola kaydırarak çoklu uygulama ekranına giriş yapabiliyorsunuz dostlar. Bu vesileyle sanal butonları devre dışı bırakınca %10-11 civarında ekstra bir ekran alanını kullanarak daha fazla bilgiyi de ekranda görebilmek mümkün açıkçası. Size başka bir örnek olarak detaylı ön bakış videosunda göstermediğim bir yüz ile kilit açma fonksiyonunu göstermek istiyorum dostlar. Bunun için yüz ile kilit açma ekrana geliyorum. Önce şifremizi girelim. Ve yüzümüzü kaydetmemiz gerekecek. Bir takım burada yönergeler var okumanız gereken. Hangi koşullarda çalışıp çalışmayacağına dair bir feragatname. Şimdi yüzümü tanıtıyorum. Evet, yüz başarıyla kaydedildi diyor. Bakalım nasıl bir tepki verecek. Şimdi önce şöyle yapalım. Bakın normalde bir şifre ekranı var ama iyi ışık koşullarında o kadar hızlı çalışıyor ki telefonu yan çevirmek zorunda kaldım. Hatta bunu size şöyle göstereyim. Şu anda kilit ekranı aktif. Bakın inanılmaz hızlı açıyor. Hatta şu an gördüğü için beni açtı yine tekrardan. Bakın şu anda açmıyor, şifreyi istiyor. Yüz tanımlamaya çalışıyor ama tabii ki yüzümü göremiyor. Tekrar diyelim. Ama tabii ki bu ön kamera yardımıyla yapıldığı için Apple'ın Face ID'sinden iyi ışık koşullarına belki daha hızlı çalışıyor ama Face ID'nin çalıştığı pek çok senaryoda bu teknoloji aynı oranda randıman veremeyebilir. Neden bahsediyorum? Nispeten düşük ışık koşullarından bahsediyorum. Gözünüze gözlük varsa da keza bu teknoloji çalışmayacaktır ama Face ID o noktalarda kendi özel donanımına sahip olduğu için daha yüksek verim verecektir. Fakat iyi ışık koşullarında hatta size şöyle göstereyim dostlar. Şu anda telefon bakın kapalı durumda. Elimi kaldırıyorum. Jiroskop yardımıyla telefon uyanıyor ve kamera hemen yüzümü algılayarak direkt ana ekrana dönüyor. Gerçekten çok hızlı çalışıyor. İyi ışık koşullarında bu teknolojinin çalışabileceği, yani ön kameranın yüzünüzü algılayabileceği ortam koşullarında neredeyse parmak izi okuyucusuna en yakın deneyimi elde ediyorsunuz diyebilirim bu teknoloji vasıtasıyla. Zaten telefonun o detaylı ön inceleme videosuna paylaşmıştım. Parmak izi algılaması muazzam derecede hızlıydı. Bu özellikle yani yüz tanıyarak telefonu açma özelliği de gerçekten oldukça başarılı olmuş. Bunun dışında yayınladığım videoda gösterdiğim bir konu vardı. Benim hoşuma gitmeyen, eleştirdiğim. İnternetle arama yaptım. Mesela GSM Arena gibi telefonların teknik özelliklerini tutan, veri tabanı oluşturan yerler şu an 1080p yazıyor fakat ben bir de canlı olarak size göstermek istiyorum bunu. Bakın ön kameraya geçtim şu anda. Buradan video seçeneğini seçiyorum ve ayarlar kısmına geliyorum. Video boyutu olarak bakın 720p'nin üzerinde bir seçenek yok. Acaba kodekten midir diyorum. H265'i seçiyorum. Ama yine bir seçenek bizlere sunmuyor. Şu an sadece 720p var. İlginç bir şekilde 24 megapiksel ön kamera şu aşamada sadece 720p çekiyor. Bunun nedenini henüz öğrenebilmiş değilim. Acaba dedim arka tarafta 68 megapiksellik kamera, önde 24 megapiksel, toplamda 92 megapiksele denk gelir ki sonucunda kameralar aynı zamanda işlemci platformunun, İşte bu Snapdragon 845 olur, Kirin 970 olur, Apple A11 olur, neyse. Onların sahip olduğu ISP dediğimiz görüntü sinyal işlemcisini kullanarak aslında toplam sonucu bize elde ediyoruz. O noktada acaba bu kameraların yüksek çözünürlük seviyesinde eş zamanlı kullanımına bağlı olarak bir darboğaz oluşur mu diyerekten böyle bir şey mi yaptılar diye düşünüyorum. Fakat bu sadece bir öngörü. Belki başka bir nedeni olabilir. Belki ileride bir yazılım güncellemesiyle 1080p seçeneği de gelebilir ama şu aşamada telefon böylesine güçlü bir kamera paketine sahipken sadece 720p video çekebiliyor ön tarafta ki ön kamerayla video çekme olayı da giderek yaygınlaşan bir konu. Bence Huawei'nin bu konuda bir güncelleme yapması şart diye düşünüyorum. Şimdi isterseniz şöyle yapalım. Tekrar arka kameraya geçelim. Buranın videosunda kalalım. Burada da çözünürlüğü size göstermek istiyorum. 1080p'de açıkçası 60 kare saniye video desteğimiz var. Aynı zamanda Full HD Plus'ta da video çekebiliyor. Ekranın kendi doğal çözünürlüğüyle uyumlu olabilmek adına ama 4K'da sadece 30 kare saniye video kaydı söz konusu. Yani 4K'da 60 kare saniye ya da 4K'da Ultra HD Premium denen HDR seviyesinde REC 2020 standartlı uyumlu videolar Huawei P20 Pro'da yok. Muhtemelen Kirin 970'in onu noktadaki darboğaz sorunundan kaynaklı bir durum olabilir bu noktada. Zira 4K 60 kare saniyede dikkat ederseniz Apple tarafında A11 ile üst seviye diğer cihazlarda da işte Samsung tarafında da yeni nesil Exynos işlemci ve Snapdragon 845 ile beraber geldi dostlar. Bu açıdan böyle bir durum söz konusu olabilir. Tabi kamera konusunda biliyorsunuz Huawei lansmanda çıktı. DxOMark'ın sonuçlarını gösterdi ve dedi ki arkadaşlar toplamda Huawei P20 Pro'nun DxOMark skoru 109, fotoğrafta 114, videoda da 98 aldı ve liderliği açık farklı oturdu. Tabi tartışmalar da bundan sonra geldi. 60 kare saniye 4K video çekebilen bir kamera nasıl DxOMark'ta en yüksek skor alabilir? Sonucunda DxOMark'ın kendi kriterleri var. Ben doğrudur yanlıştır demiyorum. DxOMark'ın kamera skoruna bakarak kamera yorumunda sadece o skordan yola çıkarak kamerayı yorumlamayı da doğru bulmuyorum ama DxOMark en önde çıkan üretici kimse onun sık sık kullandığı bir pazarlama argümanına dönüşüyor. İşte daha önce Samsung kullandı, Pixel 2'lerde Google kullandı. Başka firmaların da kullandığını biliyoruz. Şu aşamada DxOMark'ın kriterlerine göre en iyisini ki rakiplerinin açık farkla, örneğin diğer Android telefonlara bakıldığı zaman birbirlerine yakın seyrederler. DxOMark'a göre rakibin açık farkla liderliği oturan telefon da Huawei P20 Pro dostlar. Evet arkadaşlar ben Erdo Özdağ. Bu videomuzda Huawei P20 Pro'nun kutu içeriğine ve bir takım başka özelliklerine yakından bakmış olduk. Hoşça kalın, kendinize çok iyi bakın.